aziz dostlarım. Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdâidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimize mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerleyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile içi mutluluğun ve huzurun artmasına vesile olacak değerleri açıklıyoruz 2025 yılı Ocak ayının ilk haftasından bugüne. Ailede bir değer olarak en son ailede birbirimize destek olma değerine başlamıştık. Bu değer üzerinde işin içinde muhteşem bir yaşanmışlığı da anlatacağımız çok özel bir program olacak inşallah bugünkü program. Kulağınız bizde olsun programın açılışında söylediğim gibi. Aziz dostlarım, Allah'ımızın insan için dünya imtihanında kurduğu ilahi sistem, anne karnından itibaren Allah'ımızın rahim sıfatı ile aynı ismi taşıyan bir anne organı olan rahimde başlıyor. Anne rahminde annenin göbek kordonu ile onun maddi, biyolojik, manevi, duygusal, ruhsal desteğiyle oluşuyor, gelişiyor, nihayetinde doğuyor bebek. Peki doğuyor ya da bitiyor mu? Diğer canlıların aksine doğar doğmaz kendi ayağı üzerine Anadolu tabiriyle dikelip hayatına devam edemiyor bebek. Yine anneye, annesinin sütüne, annesinin şefkatli bakım ve temizliğine, uyutup büyütmesine, yürütmesine, gezdirmesine, yedirip içirmesine muhtaç. Nihayetinde büyüyüp kendi ayakları üstünde dursa bile annenin şefkatine ya da ben onun hiçbir şeyine muhtaç değilim deyip hadsizlik yapsa bile onun sevgi ve duasına muhtaç. Her şeyden evvel cennete girmek için bile anne şehadetine muhtaç insan. Bundan daha büyük bir muhtaciyet olur mu? Peki hiç destek olmadan da bir hayat kuramaz mıydı Rabbimiz biz insanlar için? Elbette buna muktedirdi, bunu yapabilirdi. Ama Allahu Alem, sanırım Rabbimiz kullarının birbirine olan eyvallahsızlığını sevmiyor. Bu yüzden bizi sosyal bir varlık olarak yaptı ve yarattı. Sosyal bir bağ ile önce ailede, sonra hısım akraba ve sülalede, sonra konu komşu, sonra okul arkadaşı, iş arkadaşı, bütün yönleriyle daha sonra sivil toplum çalışmamızdaki dostlarımızla bizi Allah Resulü'nün beyanındaki şekliyle bir binanın tuğlaları ve bir vücudun azaları, organları gibi birbirimize bağlı kıldı. Dolayısıyla bu bağlılık yüzünden fıtraten bizi birbirimize bağımlı kıldı. Birbirimize bağımlı kıldıysa birbirimize destek olmadan da bir hayat olmayacak anlamına geliyor. Hatta o derece ki bu bağlılığın dil ile ikrarı anlamında birbirimizi sevmeden gerçek iman etmiş olmayacağımızı, iman etmeden cennete giremeyeceğimizi, birbirimizi sevmeden de gerçek iman etmiş olmayacağımızı ifade ettiğine göre Allah Resulü, dolayısıyla cennete giremeyeceğimizi beyan ederek imani bir şart olarak birbirimizi sevme şartını bize beyan etti Resulünün diliyle Rabbimiz. Dahası var, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez hadis-i şerifindeki kendini bulan şekliyle bizi tam olarak birbirine şükran duygusu ile perçinledi. Bu şükran duygusu ile birbirine bağımlı bir sosyal varlık kıldı Rabbimiz. Varlık sebebimiz Allah'a kulluk için. Din, Allah'a nasıl kul olabileceğimizi bize göstermek için. Ama din-i mübin-i İslam'ın tüm işaretleri bizi sırf Allah'a tapınmaya, sadece O'na tapınmaya, bütün yönümüzle O'na dönüp her türlü diğer muamelatı, iletişimi, ilişkiyi unutmaya falan değil, O'na kulluğumuzda bile birbirimizle yardımlaşmaya, birbirimizin hal ve hatırını saymaya, birbirimize destek olmaya mücbir kıldı. Mesela Allah'a kulluğumuzun zirvesi olan miracımız namazda bile tek başına değil, cemaatle kıldığımızda neredeyse bir aylık 27 kat sevap alıyoruz. 27 kat bonus geliyor iki kişi olduğumuzda en az. Bunun için de birisinin bize imamlık yapmasına ihtiyacımız var. Orada da bir desteğe ihtiyacımız var. İmamsak bile tek başımıza Allahu Ekber dediğimizde yanımızda bize cemaat olacak birisinin desteğine ihtiyacımız var. Kurban deseniz üçte biri eş dost akraba ile üçte biri muhtaçları paylaşmadan kurban kabul olmuyor. Hac deseniz hep birlikte yapılan o muhteşem buluşma aynı mekanda birbirimizin istemeden vereceği eza ve eziyetlere sabır antrenmanı olduğu için o eza ve cefaya, eziyete katlanmadan, birbirimizi affetmeden kabul olmuyor. Birbirimize eziyet ederek kabul olmuyor. Yani birbirimize bir şekilde destek olacağımız ilahi bir sistemin, çarkın, nizamın içinde var etmiş, yaratmış Allah'ımız bizi. Elhamdülillah. Modern hayat, aile, arkadaş, komşu, akraba ve sosyal hayatta birbirimize olan desteğimizi yok denecek kadar minimize etmiş ve azaltmış durumda aziz dostlarım. Ama elhamdülillah ki bu yozlaşmaya izin vermeyen ve kendi örnek ve mümtaz hayatlarına aile birbirinin yükünü hafifletme sanatıdır diyerek ailevi desteği zirvede yaşayan gönül dostlarımız ve büyüklerimiz var çok şükür. Bize örnek olan, rehber olan, kılavuz olan. Aziz dostlarım, programı açarken aileye destek olma değeri üzerinde işin içinde yaşanmışlığı da anlatacağımız çok özel bir program olacak. Bugünkü program demiştim ya. Bu meyanda geçen hafta muhterem hocam, manevi babam Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamı ziyaret ettik. Vaktine kıyamadığım için bu seveni çok, meşguliyeti ve sorumlulukları fazla, vakti çok değerli ve içinde bulunduğu, yaşadığı şu andaki dönem itibarıyla da vecibeleri biraz daha yük olarak eskiye göre fazla olan bu güzel insanı mesajla bile olsa meşgul etmeme babından 10 istesem, 10 aklıma gelse bile ancak bir kere rahatsız ediyorum. Velev ki mesajla bile olsa. Ama özlüyor da insan. Yaradana sığınıp onca meşguliyet arasında bizi kabul edip edemeyeceğiyle ilgili bir mesaj yazdım. Öyle hüsnü bir kabul ile, öyle güzel, nezaketli, nazik, kibar bir üslup ile dönüş yaptı ki, mesajındaki ifadeler bile gitmişçesine, o güzel gönlünde ağırlanmışçasına bir sürur verdi gönlümüze. Aileye de destek olmayı anlatıyorum aziz dostlarım. Bir mesajla bile destek olabiliyorsunuz, küçümsemeyin. Evrende zaten küçük bir şey yok. Hani buyurun gelin de diyebilir, gel de diyebilir. Evet işareti yapabilir, hani gelelim mi, hani gelin. Zaten çok fazla meşguliyeti var. Ama gördüğüm kadarıyla güzel insanlar onca ağır ve yoğun meşguliyetinin, vecibesinin, sorumluluğunun, işinin, yükünün altında bile gönül alacak bir boşluk oluşturabiliyorlar. Ben buna bereket boşluğu diyorum. Aziz dostlarım, bundan sonra anlatacaklarımı istirham ediyorum. 91 yaşında bir alimi, benim gibi cahil bir zatın ziyaretiyle meşgul ettiği ve bu meşguliyet vakitlerinde evde yarı yatalak vaziyette bakımını kendi elleriyle üstlendiği sevgili eşi Ayfer ablamızın da olduğunu düşünerek öyle bir ev ziyareti olarak dinleyin. Şimdi evlerde ne külfet var? Antepli bir kardeşinizim. 20 yıldan beri bunu her gittiğimde duyuyorum. Hocam artık evlerimizde ağırlayamıyoruz. Öyle güzel, öyle lüks, öyle böyle kıyamadığımız evler, odalar, aksesuarlar oluşturduk ki evlerimizde. Kullanmaya da kıyamadığımız için, onlara zarar gelmesini de istemediğimiz için. Tabii bunu genellikle mizekiyle değil, istemediği için diye eşinin ağzından anlatıyor beyefendiler bana. Artık akrabalarımızı eve davet edemiyoruz. İşte çocuklar orayı dağıtacak, şeyler bunu kıracak, ona zarar verecek. Antep'te bile hocam biz artık lokantalarda ağırlıyoruz akrabalarımızı diye 20 yıldan beri bunu duymak acı, bir Antepli olarak, bir Anadolu insanı olarak acı geliyor bana. Ne yükümüz var ki evlerimizde yani? Orada bile ağırlayamıyoruz. Dolayısıyla hani orada ağırlayamıyorken burada Hayrettin Hocam'ın yaşadığı şartlar itibarıyla yaşını, meşguliyetini, eşinin durumunu da düşünerek lütfen dinleyin anlatacaklarımı. Tabii ben bir 10 dakika lütfetse bile neyime yetmeyecek, sevinçten uçarak dönerim İstanbul'a ama 3 saate yakın bir vakit lütfetti bize. Allah ebeden razı olsun. Rabbim ömrüne bereket versin. Zamanın içinde zamanlar yaratarak o bereketi fazlasıyla kendisine tevdi eylesin inşallah. Amin. Bu 3 saatte yaşadığımız güzellikleri bir hafta sindirdim. Üzerinde uzun uzun düşündüm. Ve bu güzellikleri sizlerle de paylaşmak istedim aziz dostlarım. Sonra elbette ki hürmeten ve edeben kendisinden de aldığım müsaadeyle şimdi onun izniyle sizlere naklediyorum. Aziz dostlarım, aileye destek olma konusunu anlatıyorum sizlere. Lütfen ana bağlamdan, arada hatırlatacağım bunu size, kopmayınız dinlerken. Hayrettin Hocam, rahmetli babam Mehmet Şükrü Arakan ile aynı fakülteden, İstanbul Yüksek İslam Fakültesi'nden okuldaş. Babam ikinci dönem, Hayrettin Hocam ondan bir dönem önce birinci dönem mezunu ve meslektaş. Gerçi Hayrettin Hocam akademiye, babam milli eğitime geçecek, hizmetlerini öyle devam ettirecekler. Ama kulvar farklı olsa da birisi ilahiyat, diğeri imam hatip, sonuçta meslektaş olmaları bu yüzden. Eski zaman insanları çocuk yetiştirirken şimdiki gibi pedagoji, psikoloji bilmiyorlar. Özel ders, seminer görmüyorlar. Veya o zamanın terbiye sistemi gördüklerini aynen uygulatan bir psikolojiye mi sokuyor insanları? Ya da yaşanılan zor ve zahmetli süreçler bir travma mı oluşturuyor insanlarda, bilmiyorum. İnşallah mezarına ağır varmasın. Tüm haklarım helal, ebeden ve ebediyen. Ama babamın bana olan aşırı şiddet içeren hallerini artık böyle dayanılmaz bir hale geldiğinde ruhumda, gönlümde bir İslami hal çaresi bulur ümidiyle okuldaşı Hayrettin Hocam'a anlatmıştım yıllar önce. Tabii ki rahmetli babam sağken ve onun da izniyle. Hani bu noktaya dikkatinizi çekerim. Şikayeten, gıybet olarak falan değil, onun da izniyle. Hayrettin Hocam o zaman tam 38 sayfa A4 kağıdıyla, bilgisayar çıktısıyla not aldığım o içeriği, tabii içeriği bende ve sadece onda saklı ama acı dolu feryatlarımla da yakınlarımın şahit olduğu şekliyle o yaşanılmış yılları 3,5 saat dinlemişti İlahiyat Fakültesindeki o odasında. Hani bana 3,5 saat vermesi size böyle hafif ve basit bir şey gibi gelebilir aziz dostlarım. Ama şöyle düşünün, yani dışarıda da kendisini böyle görüşmeye gelmiş önemli zatlar da bekliyorken içeride bir cana 3,5 saat kıymet verip sabırla dinlemek az bir şey değil. Size destek olmayı anlatıyorum, bunu zaman zaman hatırlatacağım. Bir insanın acısını hafifletmek üzere onu dinlemekten daha yüce bir destek mi var? İşte o zaman benim manevi babam oldu Hayrettin Hocam. Biliyorsunuz İslam'da babalar biyolojik baba. Hani sizin doğumunuza vesile olan, değil mi? Sizi yetiştiren, sizi büyüten ya da ilmen size ilim veren, okutan ya da evlendiren, hani farklı farklı babalar olabilir hayatınızda. Bazen biyolojik babanız bunların hepsi olur. Bazen bir kısmı olur. Bazen sadece biyolojik olarak kalır. Bunu da parantez içerisinde ifade etmiş olayım. İşte Hayrettin Hocam hem ilmiyle yetişmemize manevi rehber olan, hem bende peygamber aşkının oluşmasında ilk böyle vesile olan, hem sıkıntılı günlerimde beni dinleyip Antep ağzıyla gadama alan, o muhteşem tavrı ile, muazzez tavrı ile manevi babam olmuştu. İşin İslami boyutu açısından müşkilatımı çözen fetvası ve tavsiyeleri de manevi açıdan nur üstüne nur oldu elbette, ama sadece vakit vermesi, dinlemesi bile beni o şekilde de yollayabilirdi. Hiçbir şekilde işin İslami fetvasına, müşkilatı çözen tavsiyelerine girmeden acımla yanıp yavrum anlıyorum seni, Rabbim sabırlar versin falan diyerek de gönderebilirdi. Hani gadana almak şey, Antep tabiri oradan geliyor ama müşkilatı da çözen o muhteşem tavsiyeleri, fetvaları, gönlümüzü ferahlatan, o sürur veren tavrını asla unutamam. Bu açıdan lütfen ailede yoksa ailece sözüne itibar edeceğiniz, fikrine uyacağınız ama her şeyden önce huzur içerisinde kapısını çalabileceğiniz, bir gönül bağı kurarak dertliyken sizin derdinizi dinleyecek bir ya da birkaç alim insanı hayatınıza ve ailenize dahil ediniz. Bu ailenize yapacağınız en büyük desteklerden bir tanesi olacak. Acizane tanıdığım sayıca 3-5 kişiyi geçmeyecek müstesna insanlar, sadece benim şahsi müşkilatlarımı değil, eşim ve çocuklarımın da müşkilatlarını çözen gönlü güzel rehberlerimizdir. Ailecek bir sıkıntımız veya müşkilatımız olsa bir baba olarak ben müdahale olmak yerine ulema fikri alarak ilerlemelerini tavsiye ederim çocuklarıma. Onlar da elhamdülillah, çok şükür, dua buyurun, maşallah deyin, bu tavsiyelerime uyarlar. Hani bir ulemaya sorma tavsiyeme uyarlar. Baba olarak tabii reyinizi belli etmeyince baskı da kurmamış oluyorsunuz. Bu açıdan da özgür bir ailedeyiz elhamdülillah. Dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizin yavrularına, ailesine sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, iki cihan saadeti lütfeylesin inşallah. Amin. Asıl konuya gelecek olursak, hani girizgahta işin evveliyatını bu şekilde anlattıktan sonra asıl konu, Hayrettin Karaman Hocam 91 yaşında, Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. 91 yaşında bir ulemaya gidiyorsunuz. Üstelik manevi babanız. Üstelik evde bakıma muhtaç yatan bir hastası var. Eşi Ayfer ablamız var. Bir taraftan da ben aşırı nazik bir insanım. Vaktine kıyamıyorum. Zaten kıyamaya gitmişim. Hem kendisine kıyamıyorum, hem vaktine kıyamıyorum, hem evde bir hasta var, ona kıyamıyorum. Sanki onun vaktinden çalıyormuşçasına. Yani böyle hani diken üstünde oturuyormuşçasına böyle bir şeyiniz olur ya. Bu hali görünce ilk tepkisi şu oldu. Babandan dedi, çok çekmiş olabilirsin ama ben senin manevi babanım. Ben Şükrü değilim. Şöyle bir rahat otur, bir rahatla dedi öyle. Hani büyük insanlar böyle yanlarında sıkıntı yaşarsanız böyle ilk şeyleri zaten bu olur böyle. Sizi bir ferahlatırlar, bir rahatlatırlar. Allah Resulü'nün varisleridir. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Dolayısıyla tavırları da onlardan aldıkları ilim ve edeple oluyor herhalde. Allah Resulü'nü hatırlayın. Böyle yanında çok böyle sıkıntıya düşüp böyle korku ve dehşete kapılıp böyle kendisini böyle çok şey yapan, kasan, sıkan bir şeye, bedeviye, ya şey yapma diyor, ben de senin gibi kuru et yiyen bir annenin evladıyım. Hani onu ferahlatmakla alakalı. İlk tavır öyle oluyor çünkü. Aman Allah'ım, ne kadar ferahladığımı tahmin bile edemezsiniz. İkinci olarak ziyaretin süresi bana 10 dakika bile olsa, hani görmüşüz, konuşmuşuz, dualaşmışız, elini öpmüşüm, gelmişim. O da bir nimet. Ama o güzel gönlüyle işte 2 gibi oradaydım. 14.30'da Ayfer ablamıza bir gıda vermesi gerektiğini, onun da birkaç dakika süreceğini, ondan sonra birlikte çay içeceğimizi, meyve yiyeceğimizi, ancak ondan sonra uğurlayacağını söyledi. Tabii bu arada bu menüyü seçmeden çay ve meyve menüsünü, ısrarla aç olup olmadığımızı, dolayısıyla yemek ikram edebileceğini, geçmişte de hani bunu yaptığı için yine aynı şekilde o şekilde ağırlayabileceğini de defaatle tekliften sonra tok ağırlama menüsüne geçmiş olduk. Dolayısıyla hani ya yemeksiz uğurlamış demeyesiniz diye bunu söylüyorum. Aziz dostlarım, aileye destek olmayı konuşuyoruz. Yine hatırlatırım. Ve 91 yaşında bir insan eşine destek olmak için bütün gücünü, imkanını, vaktini seferber etmiş. Ayfer ablamıza bir hemşire dakikliği, bir hemşire şefkati ve bir hemşire bilgeliğiyle 4-5 yıldan beri bakıyor. Acısını tazelememek adına, çünkü her ziyaret ettiğinde herkes ayrı ayrı sorar, o da anlatmak zorunda kalır diye, üzerinde ben çok durmadım ama özellikle bu pıhtı atma sürecinde, pıhtının kalbe atması dolayısıyla Ayfer ablamızın en az bir yarım saat tüm hayati melekelerini nasıl kaybettiğini anlattı yeniden. O süreçteki duygularını, dualarını, hastanede, hastane sonrası evdeki iyileşme sürecini, Yani iyileşme derken de tabii ki tam şifa yap olduğu bir durum yok ama kısmi iyileşme diyebiliriz. Buna da şükür elhamdülillah. Ama bu programı hazırlarken biraz da duaya vesile olabilir mi kastıyla anlattım. Yıllar evvel onu ziyaretimizde kansere yakalanmıştı Hayrettin Hocam. Ziyaret ettiğimiz zatlar da hani ben edeben hürmeten öyle bir şey yapmam ama sosyal medyada onu paylaştılar. Bir açıdan hani bir mahremiyet kendisi bahsetmiyorsa bahsetmemek lazım diye düşünüyorum. Ya da izin alarak yazmak lazım diye düşünüyorum ama o dönem itiraz da etmedi şu açıdan herhalde. Hani en azından eleştirmedi. Arayıp söyleyebilirdi o paylaşan insanlara. Herhalde duaya vesile olur diye, duaya celbeder diye de düşünmüş olabilir. Dolayısıyla ben şu anda tamam onun izni var ama orada yaşadıklarımızı şu anda sizlere aktarıyorum. Ama anlatırken bunu inşallah yani ne kadar çok dua ederseniz sizin ömrünüzde de bereket olur. Sizin hastalarınıza da şifa olarak gelir. Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinden bunu anlıyoruz. Hani mümin kardeşi için bir şey isteyince kişi meleklerin Allah'ım sen ona da fazlasıyla ver diye dua ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla şu anda hani bir taraftan dinlerken beni ya ben eşime, çocuğuma, anneme, babama hasta bir durumdayken nasıl baktım, bakmadım, bakamadım bunların muhasebesini yapmak mümkün olsun. Bir taraftan da duaya vesile olsun diye anlatıyorum. Çünkü hocam anlatırken hocam dedim Türkiye'nin en büyük iki yarasıyla alakalı bir tanesi aile kavgalarının sebebi, bir tanesi direkt boşanmanın sebebi. Aile kavgalarının sebebi olan mal %76'ymış şu anda mahkemelerde. Anne baba mahkemelere verme onları ya bizi mirasla mahrum bırakıyorlar. Bunların zaten akli melekeleri uygun değil. Adli tıp bunu bir delilik raporu versin, ihtiyarlık mahcuriyet raporu versin gibi. Ya da kardeş kardeşi ya bana az verdi, bana vermedi ya da kendi fazla aldı gibi mahkemeleşme. Bu sıkıntılarla ilgili mal paylaşımı, kavga dövüş. Ama ikincisi daha büyük bir bela ve musibet boşanmayla sonuçlanıyor. Çünkü o da evde yatalak bakıma muhtaç bir akrabanın olması. Görüyoruz aile koçluğunda, aile terapilerinde, seminerlerden sonra konuştuğumuz ailelerde, basından görüyoruz bize ulaşmasa bile. Ya niye hep biz bakıyoruz? Bunun başka kardeşi yok mu? Başka evladı yok mu? Başka akrabası yok mu? Artık adı huzur evine olan o deccaliyet yuvalarında artık oralara atılan, hiç bakılmayan, hani Amerika'yı örnek alıyorsak Batı'yı hani görüyoruz. Kayıp bir nesil var artık orada yani. Tamamen 18 yaşından sonra kopan aile bağlarıyla. Ama Allah Resulü de direkt uzun ömürlü olmanın, hayatında bolluk bereket içinde yaşamanın, bol rızıklı olmanın vesilesi olarak sayıyor bunları. Bilmiyorum. Ondan bahsettim. O da bana hak verdi. Kendi duyumlarıyla, kendine ulaşan, fetva soran şeylerde de bunun böyle olduğunu maalesef o da onaylamış oldu. Türkiye'nin bu iki yarası, miras kavgaları ve evde bakıma muhtaç birisinin bakımıyla alakalı. Şimdi gelin de 91 yaşındaki bir insanın eşine bakımıyla alakalı bu gönüllü, gönlü hoş bakımını, şefkatini, merhametini, seferber olmasını, dakikliğini, nazikliğini, sevecenliğini sitayişle anlatmayın. Mümkün mü? Sonuç itibariyle hani bunu sadece Hayrettin Hocam'ın üstüne de yıkmıyorum. Elbette evlatlar, gelin, damat, torunlar gelip de desteği veriyorlar. Verirler. Gelip belli vakitlerde destek olan bir ablamız da var zaten. Ama gönüllü ve onun bakımını başkalarına bırakmadan üstlenen ve bununla gurur duyan 91 yaşına rağmen bunun ona zor ya da ağır gelebileceği ile alakalı böyle saçının teli kadar bile bir imada bulunmayan bir güzel insandan bahsediyoruz. Hani bazısı bunu ahvalla anlatır, benim üstüme kaldı, işte şöyle oldu, böyle oldu. Hayır, hayır. İki şey burada çok önemli. Hem onun üstüne kalmış diye evlatların, gelinlerin, damatların, torunların böyle terk ettiği bir aile yok. Elhamdülillah örnek olan dört nesil, dört kuşak bir arada bir aileden, bir mümtaz aileden bahsediyoruz elhamdülillah. Hem öyle bir durum yok hem de hani bakıyorsa da bunu yükselerek bakma gibi bir durum da yok yani elhamdülillah. Bu arada masanın üstünde telefonu var. Telefonda da ana ekran resmi yapmış Ayfer ablamızı. Böyle gözümün ucuyla bakınca hemen böyle telefonu bana tuttu. Böyle gururla gösterdi yani. Ondan sonra başladı anlatmaya. Nasıl olmasın dedi yani. Telefonumda böyle bir insan gönlümde olan bir insan telefonumda da niye olmasın? Bir gün bir şekilde bugünlere gelen ve bir şekilde yapabildiği kadar bu kadar şeyleri yapmış bir Hayrettin varsa bunu ona borçluyum ben dedim. Elbette aziz dostlarım, klasik bir söz vardır hani, her başarılı erkeğin arkasında ona destek olan bir kadın vardır. Ama hocamın anlattıkları bunun biraz üstünde ve fevkinde sanki. Her şeyden evvel kendisini seven ve kendisinin onu görmeden sevdiği ve yaşı küçük diye evlenebilmek için erken askere giderek yaşını büyülten bir Hayrettin hocam var karşımızda. Neden? Çünkü hani askerin yapmana kız verilmez. Bu şekilde 2 yıllık askerlikle o sözü iptal edecek. Tabii erken askerlik geç okul demek. O dönemlerde İmam Hatip'le alakalı sıkıntılı bir süreç. Hani kendisi Çorum'da en yakın Konya'ya gidebilir. Konya İmam Hatip mezunu biliyorsunuz. İmam Hatip'e giderken geç başlayan, Yüksek İslam'a evlendikten sonra giden, zaten İmam Hatip'teyken de 2 çocuğu var erken evlendiği için. Dolayısıyla hatta İmam Hatip'e gittiğinde ilk ders başlamış oluyor kendi kaydına içeri girdiğinde. Öğretmen kendisini müfettiş sanıp ayağa falan kalkıyor yani. Yani İmam Hatip'e de geç gidiyor. Dolayısıyla Konya İmam Hatip'e gittim de diyor, senin yaşın geçmiş dediler. Askere gitmek için büyüttüğüm yaşımı diyor, bu sefer İmam Hatip'e girmek için küçülttüm. Ama bu sefer de bu sene çok kayıt var, 17 yaşındakileri almıyoruz diyor. Azim, işte aziz dostlarım, azim, ilim aşkı. Marif Vekili Tevfik İleri'ye Konya'da bir otel odasında durumu anlatan ve imdat diye biten bir telgraf çekiyor. Hemen yanıt geliyor, bu okuma merakını takdir ettim, gözlerinden öperim. İstediğin İmam Hatip'e kaydını yaptır diye. İmam Hatip bu şekilde kaydoluyor. Şimdi ailede desteği anlatıyorum ama insanın insana olan desteği de çok önemli. Vatandaşlarımıza, bu aziz cennet vatanın bütün cennet mekan fertlerine, gönlü güzel fertlerine bir vefa borcumuz var. Birbirimize destek olmak zorundayız. 25 yıldan beri seminerlerimde inanın utanıyorum, böyle hicap ediyorum. Hep nezaket olunca, güler yüz olunca, çalışkanlık olunca, fedakarlık olunca, vatan sevgisi olunca böyle hep böyle vatana olan borcunu Japonlar gibi, Almanlar gibi ödeme örneklerini anlattığım zaman, yerine getirme örneklerini. Ya aziz dostlarım, inanın ayrı bir program yapabilirim yani. Yılda 55 milyar avro kazanıyor Almanya sadece çöpten ve vatanlarına olan sevgisini çöpü ayrıştırarak yapıyorlar. Yani bir vatan borcu. Şimdi size 91 yaşında bir insan anlatıyorum. Mutfağa girdim. Hani hürmeten çay servisini, meyve servisini ben yapacağım elbette bir manevi evladı olarak. Ama geldi peşim sıra, şeyleri gösterdi. Hani çöpleri gösterdi. Organik çöp ayrı. Ne olur bana kulak verin aziz dostlarım. Allah lillah aşkına istirham ediyorum ya. Organik çöpler ayrı, camlar, kağıtlar ayrı. Hani neyin nereye atılmasıyla ilgili. Ya aman benim zaten yaşım gelmiş 91, evde bir hastam var, ona bakıyorum. İlimle ilgili uğraşıyorum, vecibelerim, sorumluluklarım. Çöpü de salla gitsin. Hayır, hayır. Bu dünyaya olan vecibemiz, ülkeye olan vecibemiz, geleceğe olan vecibemiz, Allah'ın yarattığı doğaya olan vecibemiz, sorumluluğumuz, Allah'a karşı bir kere israf etmemekle alakalı. Hocam çöpe atıyoruz işte, çöpten israf mı olur? Buyurun işte, Almanya 55 milyar avro kazanıyor. Ayrı bir program yapılabilir sadece bu hassasiyetle alakalı. Yapılmalı da gibi düşünüyorum zaten. Tekrar konuya gelecek olursak, hani İmam Hatip'e de bu şekilde kaydolan, geç kaydolan bir insan, işte asıl destek de burada başlıyor. İçinde inanılmaz bir İslam aşkı var. Nasıl olmasın? 16 yaşında mahalleli arkadaşlarıyla böyle ıslık çalıp caka ata ata ipek mintanla dolaşan genç Hayrettin, 16 yaşında bir kış günü pencereden dışarıdaki yağan karı izlerken anneannesi Zahide ebesi fısıltıyla Kur'an-ı Kerim okuyor. Tarifi zor bir duygu ama o an dedim ki, ebe ben de Kur'an okumak istiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin Zahide ebemize. Nasıl yürek yanık bir şekilde okuyorsa, nasıl yüreği yanmış bir şekilde okuyorsa, nasıl içtenlikle, içselleştirerek okuyorsa, hidayet gelir mi? Gelir. Allah imdad eder mi? Eder. Allah bir kulunu buna vesile kılar mı? Kılar aziz dostlarım. Bu olay bana hani çok çok önem verdi. Verdiğim bu olay şeyi de hatırlattı yani, Hazreti Ömer Efendimizin Ömerül Hattab'dan Ömerül Adil'e dönüşünü, Allah Resulü'nü öldürmeye kastederek, bunu niyetlenerek çıktığı yolda Hani kız kardeşine bak, eniştene bak. Onlar Müslüman olmuş. Sen ne Muhammed'le uğraşıyorsun diye. Kız kardeşine gidiyor. Orada Fatıma eniştesi Sa'd bin Zeyd. Kur'an okuyorlar. Biliyorsunuz. Taha suresinden bir ayeti kerime okuyorlar. Dolayısıyla yani Hazreti Ömer gittiğinde bunu duyuyor yani. Hatta ilk önce galiba bir eve dehşetle girince bir kağıdı sakladıklarını görüyor falan. Sonra ısrar edince okuduğunuzu bana gösterin diye. Onlar da bu Taha suresi yazılı olduğu ayeti kerimeyi okumaya başlıyorlar. O da ne mükemmel bir şey diye şey yapıyor. Vah ve elayı basıyor. Neredeyse böyle bir yüksek sesle nara atarak yani. Yani işte herhalde yanık okursanız böyle yana yana okursanız çok örnekleri var. Allah ebeden razı olsun. Kim ki yüreğiyle, gönlüyle, aklıyla, kalbiyle okuyorsa, imanıyla okuyorsa. Dolayısıyla bu cümle diyor bugünkü Hayrettin Karaman'ın başlangıcı. Ebesi de anneannesi git bir abdest al gel diyor. Oturuyorlar son sayfadan başlayarak. Bundan sonra diyor o sokağın cakası, o ipek mintan, o arkadaş ıslığıyla dolaşması falan değil. İçinde müthiş bir Kur'an okuması ve namaz kılması ile ilgili aşk doğuyor, ilahi aşk doğuyor. Aziz dostlarım, İslami bir yaşantı kesinlikle yürekten yaşadığınızda destek oluyor zürriyete işte, görüyorsunuz. Yani git Kur'an oku diye değil, ya da döverek şunu oku diye değil, ya da döverek kıl namazı diye döve döve namaza kaldırma falan değil. Siz içtenlikle okuyun, yanık yanık okuyun, dua ederek okuyun, dua ederek kılın. Allah size uyacak torun ve evlatlar lütfeder. Siz yeter ki halinizle, lisan-ı hal ile destek olun, örnek olun, rol model olun ailenize ve akrabalarınıza. Örnek bir insan olun her şeyden evvel ki sizi sevsinler. Sizi severlerse sizin sevdiklerinizi de severler zaten. İşte böyle. Liseye zaten geç başlamış. Mezuniyetten sonra da biraz vakit geçmiş. O zaman bir haber alıyor. Şimdiki gibi sosyal medya mı var anında saniyesinde ajanslara düşsün? Televizyon mu var yani? İstanbul'da Yüksek İslam Enstitüsü açılmış. Oraya gidecek. Ama kendisi Çorum'da mukim. Evli. Çocukları var. İstanbul'da da günübirlik olarak sadece İstanbul'da oturanların kaydı alınıyor. Şehir dışından gelenler tek başına öğrenci olarak yatılı alınıyor okulda. Evlileri zaten almıyorlar. Ayfer ablanızı aldım diyor karşıma. Bak hatun dedim, durum böyle. İstanbul'a taşınıp orada ev tutup orada günübirlik okuma imkanım yok. Sizi oraya götürme imkanım yok. Ama ben okumak istiyorum. Dolayısıyla bunu da eğer sadece bir tek ben İstanbul'a gidersem yapabileceğim. Ama buna da sen izin verirsen, burada izin vermek de yetmiyor. Burada babamlarla kalırsan yapabileceğim. O zaman Lütfullah abi ve Latife ablamız var. Liseye geç başlayınca daha imatipteyken iki çocuğu olan bir baba Hayrettin hocam. Dolayısıyla eşini, iki çocuğunu Çorum'da baba evinde bırakacak. Nasıl bir baba evi? Rahmetli babası demir ustası Demirci Mehmet. O atölyesinde çırakları var. Çıraklarla öğle yemeğine eve gelip beraber yemek yiyorlar. Yani aileye bakacaksın, anne babaya bakacaksın, çıraklara bile bakacaksın yani. Onların yemeğiyle ilgileneceksin falan. Ayfer ablamız, Hayrettin hocam bu okuma isteğine mani olmuyor aziz dostlarım. Bilakis sen git diyor, oku, ben burayı idare ederim diyor. Gözün arkada kalmasın diyor. Ya nasıl yapacağız işte, öyle de olur mu? Bir saat tartışma, iki saat dövüş, üç saat kavga, beş saat. Hayır, asla böyle değil. Hani Allah indinde de bir şeyle karşılaştığınız ilk anda ki tavrınız önemli ya. İlk tavır ne olacak? Psikolojik olarak da bu çok önemlidir yani. Aa ben öyle kastetmemişim de bir... Hayır. İlk tavır çok önemlidir yani. İlk söylediğiniz. Şaka yaptım da hani derler ya, psikolojik olarak her şakanın altında bir ciddiyet vardır. İşte şimdi de Hayrettin hocam, ben yapan böyle bir insana nasıl bakmam? Bana o fedakarlığı yapan bir insana, ki eğer benim bu yaptığımda bir fedakarlık ise, ki onu da fedakarlık olarak görmüyor, bir normal bir yaşantı olarak görüyor yani, özel bir sorumluluk, zorunluluk, bilmem ne falan, fedakarlık, hayır öyle kelimeler yok. Ama diyor eğer bir fedakarlıksa ben nasıl fedakarlık yapmam böyle bir insanı? Onu nasıl o derece sevmem, üzerinde titremem? Bugün bir Hayrettin Karaman varsa, o gün onun İstanbul Yüksek İslam'da okuması için kendisi büyük fedakarlıklar yaparak eşine izin veren, bunu da gönül hoşluğu ile yapan, gönül hoşluğu ile gözüm arkada kalmayarak beni Yüksek İslam'a yollayan Ayfer ablanızın hakkı ve desteği vardır evladım dedi. Aziz dostlarım, hocamla bu mihvalde 3 saate yakın sohbet ettik. Size daha orada yaşadıklarımla ilgili anlatacaklarım var. Mesela az evvel anlattığım çöp detayı, hani çok fazla dikkatimizi çekmeyecek bir olay olabilirdi ama işin önemine binaen anlatınca, bağlantılarıyla beraber anlatınca biraz daha önemini idrak ediyoruz. O açıdan böyle önemli unsurlar da var, ara detaylar da var. Ama bu ziyaretin kalan kısmını, ikinci kısmını gelecek hafta inşallah size arz ederim. Bu arada siz lütfen ailede desteği küçümsemeyin. Kararlarınızı birbirinize köstek değil, destek olacak şekilde verin aziz dostlarım, ne olursunuz. Bugün küçücük diye önemsemediğiniz bir destek yarının büyük fırsatına ve rahmetine dönüşebilir. Bugün önemsemediğiniz küçücük bir köstek yarın birisinin hayatını karartabilir. Siz ailenize lütfen destek olun. Ailece birbirimize desteği bizatihi ibadet yapan Rabbimizin emri ve hatırı adına bunu yapın öncelikle. Bu bir ibadet. Ama elbette sorumluluk. Ama bu sorumluluğu zorunluluk değil, muhabbet duygusu içerisinde ibadet şuuruyla yaparsanız yine muhabbet ve bereket ve saadet olarak size geri dönecek. Rabbim bu vesileyle cümle geçmişlerimize, başta Hayrettin Hocam'ın olmak üzere tüm geçmişlerine rahmet etsin. Üzerinde emeği olan, üzerimizde emeği olan bütün hocalarımızdan Allah ebeden razı olsun. Bugünlere gelmemize vesile olan tüm güzel insanlara Rabbim iyilikler, güzellikler lütfeylesin. Yaşayan büyüklerimize sağlık, sıhhat ve afiyetle hayırlı uzun ömür, sağlıklı, bereketli, faydalı, uzun bir ömür lütfeylesin. Hastalarımıza Şafi ismi celili hürmetine şifalar ihsan eylesin. Tüm hastalarımızı şifaya eylesin inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.